Angelo'nun Külleri, Frank McCord.
Ayrım 32.
Bize Tanrı'nın üç ayrı kişinin birleşimi olduğunu öğrettiler. Babamı Tanrı'ya benzetiyorum. Sabahları gazetesini okuyan, akşamları bizimle oturup hikayeler anlatan ve duasını yapan, bazen de viski kokarak eve gelen ve bize İrlanda uğruna ölmeye hazır olduğumuza dair yemin ettiren üç ayrı kişi sanki. O üçüncü ve kötü haline ben de çok üzülüyorum ama ona asla sırt çeviremem. Her şeyden önce birlikte geçirdiğimiz sabah saatleri adına bunu yapamam. Sabahki kişiliğiyle gerçek babam o. Eğer Amerika'da yaşasaydık, filmlerdeki gibi ona seni seviyorum baba diyebilirdim. Ama Limerick'te bunu söyleyemezsiniz. Adama gülerler. Tanrı'yı, bebekleri ve yarış kazanan atları seviyorum diyebilirsiniz. Ama bunların dışında sevmek sözcüğünü kullanmak biraz ahmaklığa girer. Gece gündüz insanların mutfağımızın önünden geçip tuvalet kovalarını boşaltmalarından bıktık. Annem Shannon nehrinden değil ama bu lağ mikrobundan öleceğiz diyor. Kışın sel basıp suların mutfağımıza girdiği günlerden ayrı, havalar ısındıkça ortaya çıkan sinek ve fareler ayrı. Bu artık tuvaletin yanında üstü kapalı ahır gibi yerde de kapyet kömürhanelerinin atı duruyor. Atın adı Finn ve onu çok seviyoruz ama bakıcısı ata ve ahıra doğru dürüst bakamıyor. Bir de buradan gelen kötü kokuyu çekmek zorunda kalıyoruz. Tuvalette ve ahırda türüyen fareleri yeni köpeğimiz Lucky ile kovalıyoruz. Lucky fareleri köşeye kıstırmaya bayılıyor. Biz de onun yakaladığı fareleri taşlarla, sopalarla ve ahırda duran bir bahçıvan beliyle paramparça ediyoruz. At farelerden korkup kişniyor ve şaha kalkıyor. O zaman da biz korkuyoruz. Finn bizim kötü farelerden farklı olduğumuzu biliyor aslında. Çünkü onu meyve bahçelerinden çaldığımız elmalarla besliyoruz. Bazen kaçan fareler eve girip merdiven altındaki kömürlüğe saklanıyorlar. Orası çok karanlık olduğu için mum yakıyoruz ama pek faydası olmuyor. Fareler deliklere kaçıveriyorlar ve onları bulamıyoruz. Eğer evde ocak yanıyorsa su ısıtıp bu deliklerden içeri kaynar su döküyoruz. Fareler kaçışarak deliklerinden dışarı çıkıyor. Lucky olduğu zaman onları yakaladığı gibi dişliyor ve gebertiyor ama Lucky yoksa fareler bacaklarımızın arasından kaçıp tekrar dışarı çıkıyorlar. Lucky fareleri yemiyor, parçalayıp ortalarda bırakıyor. Sonra babama gidip ödül olarak çaya batırılmış bir lokma ekmek vermesini bekliyor. Komşular garip bir köpek olduğunu söylüyorlar ve McCord'ların köpeğinden başka ne beklenir diye aralarında konuşuyorlar. Annem fareden çok korkuyor. Daha lafını ettiğimiz anda kapıdan dışarı fırlayıp kendini sokaklara atıyor. Tuvalet ve ahırın iç içe olduğu bir yerde farelerin her an yemeklere saldıracağı endişesiyle rahatı tamamen kaçmış durumda. Farelerle ve tuvalet kokusuyla savaşıyoruz. Ilık havalarda evin kapısını rahatça açık tutamıyoruz. Fareler ve ellerinde kovalarıyla kapımızın önünde gelip geçen insanlar yüzünden bu güzel havaların tadını çıkaramıyoruz. Babam bazı komşuları çok ayıplıyor. Kimileri iyice terbiyesiz ve pis. Annemse bundan 100 yıl önce evlere tuvalet yapılmaması bu insanların suçu mu diyor. Babam hiç değilse gece biz uyurken kovalarını boşaltabilirler diye öfkeleniyor. Bari kokusunu duymayız. Sinekler de fareler kadar berbat. Havanın sıcak olduğu günlerde ahıra kümeler halinde doluşuyorlar. Biri tuvalette kafasını boşaltır boşaltmaz bu kez oraya üşüşüyorlar. Eğer annem yemek pişiriyorsa bu sefer de mutfağa doluyorlar. Babam az önce tuvaletteki bokların üzerine konan bu pis yaratıkların tabaklarımıza konmasına tahammül edemiyorum diye isyan ediyor. Hele birimizin açık bir yarası varsa sinekler bunu hiç kaçırmıyor. Gündüz sinekler, gece pireler. Annem pireler daha iyi diyor. Hiç değilse temiz oluyorlar ama sineklerin nereden ne mikrop taşıyacağını bilemezsin. Sineklerle pirileri öldürüyoruz. Fareleri de kovalayıp öldürüyoruz ama kapımızın önüne tuvalet kovalarını döken komşulara hiçbir şey yapamıyoruz. Eğer sokakta oynarken birinin elinde kovasıyla bizim eve doğru yürüdüğünü görürsek hemen koşup kapıları kapatın diye haber veriyoruz. Kova geliyor. Mahallede kocaların arasında düzenli iş olanlar da var ve onlar kürülü yemek yiyorlar. İşte o ailelerin kovalarının kokusuna dayanmak mümkün değil. Şu sıralar savaş olduğu için İngiltere'den ailelerine para gönderenler de çok. O aileler de bol bol kürülü yemek yiyorlar. Artık kimin ne yediğini çok iyi biliyoruz. Köri yiyenler ve lahana yiyenler belli. Annemin sürekli midesi bulanıyor ve babam her gün daha uzun yürüyüşlere çıkıyor. Biz de mümkün olduğu kadar evden kaçıp sokakta oynuyoruz. Babam artık Shannon nehrinden şikayet bile etmiyor. Tuvalet meselesinin daha önemli olduğu kesin. Belediyeye giderken beni de yanına alıyor. Oradaki adam size söyleyebileceğim tek şey oradan taşınmanız diyor. Babam da maddi durumumuzun buna uygun olmadığını söylüyor. Burası Hindistan mı kardeşim? Hristiyan bir ülkede yaşıyoruz. Bu sokağa daha fazla tuvalet yapılması gerekiyor, o kadar. Belediyenin o yıkılmak üzere olan evlere tuvalet yaptırmasını mı bekliyorsunuz? Zaten savaş bitmeden o evler yerle bir olacak. Ama bu şartlarda şimdiden mikroptan öleceğiz. Zor günler geçiriyoruz. Ne yapalım? Annem Noel yemeğini pişirmek için bile ateşi zar zor yakmış. Bana eğer hastanedeki yemeğe gideceksen tepeden tırnağa yıkanman gerek diyor. Rahibe Rita'ya sana iyi bakamamışlar dedirtemem. O sabah duadan önce ateşli bir kova su kaynatıp derilerimi yüzerek beni bir güzel yıkıyor. Hastaneye kadar 2 penny otobüs paramı da veriyor. Dönüşte yürümen daha iyi diyor. Miden şişmiş olacak. Ben şimdi şu ateş sönmeden yemeği yaparım. Noel yemeğimiz yine St. Vincent de Paul Derneği'ndekilerin iyi yüreği sayesinde annemin aldığı lahana, patates ve domuz başından oluşuyor. Bu domuz başıyla kutladığımız son Noel olacak diyor anne. Gelecek yıl kaz ya da nefis bir domuz eti yiyeceğiz. Niye yemeyelim ki? Limerick dünyanın en güzel domuz etleriyle ün yapmış bir yer. Rahibe Rita beni görünce vay vay vay şu küçük askerimize bakın diyor. Ne kadar sağlıklı görünüyor. Hala sıskasın ama iyi görünüyorsun. Söyle bakalım bu sabah kiliseye gittin mi? Evet Rahibe Rita. Beni boş bir koğuşa götürüp orada beklememi söylüyor. Yemeğin birazdan gelir diyor ve gidiyor. Acaba rahibeler ve hemşirelerle mi yemek yiyeceğim yoksa Noel yemeği verilen başka çocuklarla mı? Az sonra mavi elbiseli kız bir tepsiyle yemeğimi getiriyor. Tepsiyi karyolalardan birinin üstüne koyuyor. Ben hemen bir sandalyeyi çekip sepsinin başına geçiyorum. Sana kitap getirmeyeceğim diyor mavi elbiseli kız yüzünü buruşturarak. Yemek nefis. Hindi, patates püresi, bezelye, jöle ve krema ile çay. Jöle ve kremaya baktıkça ağzım sulanıyor ve nasıl olsa kimse yok diye düşünerek önce onları yemeye başlıyorum. Mavi elbiseli kız elinde ekmekle içeri girene kadar da yiyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Gördüm. Tatlını yemekten önce yiyorsun. Koşarak gidip rahibe Rita'yı çağırıyor. Rahibe telaşla içeri giriyor. Francis iyi misin? Evet rahibe Rita. Değil rahibe Rita. Jöleyle kremayı yemekten önce yemiş. Günah bu. Sen git canım, ben Francis'le konuşurum. Konuşun rahibe. Hastanedeki bütün çocuklar tatlılarını yemekten önce yerlerse ne yaparız? Ya gerçekten ne yaparız? Hadi sen git şimdi. Kız gidiyor ve rahibe Rita bana gülümsüyor. Tanrı onu seviyor diyor. Bu haliyle bile hiçbir şeyi kaçırmıyor. Ona karşı sabırlı olmalıyız Francis. Rahibe gidiyor ve etraf yine sessizleşiyor. Yemeğimi bitirdiğimde ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü size söylenene kadar bir şey yapmanıza gerek yoktur. Hastanelerde ve okullarda hep ne yapmanız gerektiği söylenir. Mavi elbiseli kız tepsiyi almaya gelene kadar bekliyorum. Bitirdin mi diye soruyor. Evet. Hepsi bu kadar. Artık evine gidebilirsin. Kafadan kontak kızlar size evinize gitmenizi söyleyemezler. Rahibe Rita'yı beklemeyi düşünüyorum. Ama koridorda bir başka rahibe bana onun yemek yediğini, rahatsız edilmemesi gerektiğini söylüyor. Uzun yolu yürüyüp eve gittiğimde ailemi İtalya'da domuz başı, lahana ve patatesin tadını çıkarırken buluyorum. Onlara Noel yemeğini anlatıyorum. Annem yemeğimi hemşire ve rahibelerle yiyip yemediğimi soruyor. Tek başıma yediğimi söyleyince bir çocuğa böyle davranılmaz diyerek biraz kızıyor. Beni oturtup biraz domuz başı veriyor. Zorla yemeye çalışıyorum ama öyle şişmişim ki karnım 1 metre dışarıda, yatmak zorunda kalıyorum. Ertesi sabah erkenden kapının önünde bir araba sesiyle uyanıyoruz. Motorlu araba. Takım elbiseli adamlar ahırın önünde duruyor. Bu mahallede pek sık rastlanan bir durum değil. Garip bir şeyler oluyor. Fin yani at yolun ortasında yatmış, ağzından beyaz köpükler çıkıyor. Bakıcısı sabah geldiğinde onu bu halde bulduğunu söylüyor. her zaman beni dört gözle beklerdi diyor. Yemeğini veriyordu. Adamlar başlarını sallıyorlar. Michael adamlardan birine yanaşıp Finn'in nesi var bayım diye soruyor. Hastalanmış oğlum, sen evine git hadi. Atın bakıcısı yine viski kokuyor. Michael'ın yanına gelip at gidici diyor. Onu vurmamız gerekecek. Michael elimi çekiştiriyor. Frank söyle onlara diyor. Finn'i vuramazlar. Sen büyüksün, hadi sen söyle. Bakıcı hadi evinize gidin bakayım diyor. Michael adama saldırıp tekmelemeye başlıyor ve adam Michael'ı tuttuğu gibi bana doğru atıyor. Tut şu kardeşini. Diğer iki adamdan biri bir torbadan altın renkli ve kahverengi bir şey çıkarıp atın başına dikiliyor. Keskin ve kısa bir pat sesi duyuluyor. Finn sarsılarak yere yığılıyor. Michael bu kez ateş eden adama saldırıyor ama adam sakin bir şekilde at hastalanmış evlat. Böylesi onun için daha iyi. Adamlar arabalarına binip gidiyorlar. Bakıcı bir kamyon gelip Finn'i alana kadar beklemesi gerektiğini söylüyor. Onu yalnız bırakırsam fareler yer diyor. Ben bir bira içip geleyim. Siz Lucky ile ona göz kulak olur musunuz? Michael kendi küçücük boyunda bir sopayla Finn'in başında beklerken hiçbir fare ona yaklaşamaz doğrusu. Bakıcı az sonra daha beter içki kokarak geliyor ve derken büyük bir kamyon sokağa giriyor. İçinden üç adam iniyor ve arka taraftan iki büyük kalas çıkarak bakıcıyla birlikte Finn'i iplerle kalaslara bağlıyorlar. Mahallede herkes toplanmış. Komşular kalaslardaki kıymakların ve çivilerin hayvanın derisini yırttığını söyleyerek bağırışıp çağrışıyorlar. Hayvandan kanlar akıyor. Hayvanı mahvettiniz. Hayvana dikkat etsenize. Bakıcı, ne oluyorsunuz yahu diyor. Hayvan ölmüş zaten. Michael tekrar fırlıyor ve bakıcıya küçük yumruklarını sallamaya başlıyor. Adam sonunda Michael'ı itekleyip sırt üstü yere düşürüyor. Annem öyle bir hışımla adamın üstüne yürüyor ki adam Finn'i bağladıkları kalaslara basarak kaçıp kamyonun arkasına kendini zor atıyor. O gece Finn'in bakıcısı sarhoş bir halde ahıra geliyor ve ardından etrafı bir duman sarıyor. Ahırın yanmasıyla fareler de sokaklara fırlıyor ve mahalledeki bütün çocuklarla birlikte onları sopalarla kovalayarak saygın insanların oturduğu şık mahallelere gönderiyoruz. Dokuz. Annem artık yeter diyor. Çocuk istemiyorum. Babamsa iyi bir Katolik olarak kocasına karşı görevlerini yerine getirmesi gerektiğini söylüyor. Yoksa annem sonsuza dek lanetlenirmiş. Annem yeter ki daha fazla çocuğum olmasın, lanetlenmeye de razıyım diyor. Peki babamın ne yapması gerekiyor? Savaştayız ve İngilizler İrlandalıları cephanelerde çalıştırmak üzere iyi para veriyorlar. İrlanda'da işsizlik devam ediyor. İngiltere'de ise işsizlik ve kadınsızlık sorunu yok. Eğer iş için İngiltere'ye giden erkeklere eşleri sırt çevirecek olsa pekala kadın da bulabilirler. Hem İngiltere'deki güçlü kuvvetli erkekler de Hitler ve Mussolini'ye karşı savaşmak üzere ülkelerinden uzaklara gitmiş durumda. Kısacası İngiltere'de bir İrlandalı olarak insan dilediği gibi yaşayabilir. Tabii İrlandalı olduğunu unutmamak ve sınıf atlamaya kalkışmamak kaydıyla. Mahalledeki bir sürü aileye İngiltere'den posta havalesiyle paralar geliyor. Herkes postanelere koşup paralarını alıyor ve alışverişe çıkıyor. Cumartesi pazar günleri de attıkları havadan geçilmiyor. Çocuklar banyolarını yapıyorlar. Erkekler berbere gidip saçlarını kestiriyorlar. Anneler ateşte ısıttıkları demir maşalarla saçlarını kıvırıyor. Akşamları altı peni hatta bir şilin gibi bir paraya kıyıp Sayof sinemasına gidiyorlar. Bu sinemada Lirik'te iki peni verip karşılaşacağınız insanlardan çok daha farklı bir topluluk içinde olabiliyorsunuz. Film izlerken öyle bağırıp çağrışan ya da taşkınlık yapan kimseye rastlamıyorsunuz. Bu sinemaya gidenler sadece Afrikalılar tarzına mızraklarını attığı zaman veyahut Kızılderililer Amerikan süvarilerinin kafa derilerini yüzerken hafif hafif gülüşüyorlar. Bizim mahallenin yeni zenginlerine gelince, pazar günleri kiliseden sonra evlerinde etlisiyle sütlüsüyle yemeklerini yiyorlar ve şık çay tabakları ve fincanlarıyla keyif çatarken ne kadar kibarlaştıklarını göstermek amacıyla serçe parmaklarını havaya kaldırıyorlar. Artık eskisi gibi balık ve patates yemeğe de gitmez oluyorlar. Oralarda sarhoş askerler ve hayat kadınlarıyla maaşlarını içkiye yatıran adamlardan başka kimse olmuyor çünkü. bizim Gülsükara yeni zenginleri artık Savoy restorana ya da Sella çayhanesinde görebiliyorsunuz. Minik çöreklerini, pastalarını yiyerek çaylarını yudumlarken peçeteleriyle ağızlarının kenarını siliyor, otobüsle eve dönüyorlar. Bir de eve geldiklerine servisten hiç memnun kalmadıklarından yakınıyorlar.
Ayrım sonu.